أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab'da 169. sırada yer alan hadis. İnne ruhal kudsi nefefe fi rav'i enne nefsen len temute hatta testekmile rızgaha. Fettekullah ve ecmilu fit talep. Ruhul Kudüs yani Cebrail aleyhisselam diyor aleyhissalatü vesselam, hiçbir kişinin rızkını tamamlayıncaya kadar kesinlikle ölmeyeceğini benim gönlüme ilham etti. Binaenaleyh, Allah'tan sakının, karşı gelmekten korkun, takvaya sarılın ve rızkınızı hayırlı yollardan güzelce arayın. Bu bir haber modelidir. Cebrail aleyhisselamın aleyhissalatü vesselama getirdiği bir haber. İsterseniz, konunun özünden uzaklaşmak adına bir şeytan vesvesesi gerekiyorsa birlikte buluruz ve çok kolay. Acaba Cebrail aleyhisselam bu bilgiyi nereden buldu? Allah mı dedi, kendi mi anladı? Kendi bilir mi, bilmez mi? İnsanla ilgili bilgiler Allah'ın bildirdiği değil mi, değil mi? Ne olacak? Sonuç ne? Nereye götürecek bizi? Sonuç, konunun önemine götürecekse, yani sözü söyleyen Cebrail değil, bize söyleyen Muhammed aleyhisselamsa, onun ondan aldığı bilgiye bir güveni, bir emanı vardır bu konuda. Öyleyse, biz de peygamber sözü diye dinleyelim. O, Cebrail aleyhisselamdan diye rahatlıkla söylüyorsa, sallallahu aleyhi ve sellem, biz de aleyhissalatü vesselamdan olduğunu rahatlıkla söyleyelim. Demek ki, kişinin rızkı ve eceli birbirini sanki yarışırcasına takip ediyor ama kesinlikle bir gerçek çıkıyor bu hadisle öğrendiğimiz, ortaya çıkan bir gerçek var. O da ecel kişiyi rızıklarından sonra buluyor. Yani bir başka ifadeyle, insana tahsis edilen, ona aittir diye ayrılan rızık onu bulmadan ecel onu bulmuyor. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakınmalı. Ne olursa olsun ben bana ayrılana her çareye başvurup ulaşayım dememeli. Rızkın talebinde güzel yollar aranmalı. Hayırlı yollardan helal rızık temini için uğraşmalıdır. Çünkü zaten ayrılan gelecektir. Onun dışında kişinin bulacağı bir rızık yoktur. Ana karnındayken belirlenen rızık taksiminin bir hayat boyunca Allah'ın istediği zamanlamayla kişiyi bulduğunu biliyoruz. Ne zaman başına ne gelecekse o zaman o gelir başına. Bu konuda imanımız var. İslam'ın istediği bir eman, imandır bu elbette. Buna göre, bana tahsis edilenler beni bulmadan ben ölmeyeceğim kesinlikle. Hatta, mesela, irademizin beyanında sorumlu olduğumuz ama Allah'ın dediğini ayırdığını bulduğumuz net bir örnek evliliktir. Kişi kendisine ayrılanla evlenir. Ama hayırlı biriyle evlenmeye talep etmek de mükelleftir. Değilse, o onun ise, o ona ayrılmışsa, o onun olacaksa, eninde sonunda en son yine onun olacaktır. O onun olmadan o ölmeyecektir zaten. Çünkü Allah onu onunla imtihan etmeden onu öldürmeyecektir. Delikanlının biri kafaya takmış bir kızı ve evire çevire ne olursa olsun onunla evlenmekten yana bin bir bahane, bin bir dereden su getirmeye başlamıştı. Bu kadar takıntının ona hayır getirmeyeceğini ifade ederken canı sıkılıyor, bozuluyor, itiraz ediyor ya da işe limon sıktığımızı beyan ediyordu. Sonunda demişim ki, sonra o bana beyan ediyordu bu benim anlattıklarımı. Farz et ki, dünyada en kıymetli yiyecek portakal olsun. Diyelim ki, bir annenin 3 çocuğu var. Birisi sokakta, birisi babasının yanında, birisi evde, yanı başında, kucağında. Siz bu anneye, çocukları konusunda şefkat ve merhamette eşit davranmayı analık bilen bu kadına 3 portakal hediye etseniz. Yanındakinin hakkını yanına verir elbette. sokaktaki duymuş gelmişse onun hakkını da ona verecektir. Ya diğerini söyleyin, söyle demişim. Peki o üçüncü portakalı bu ikisine pay eder mi? Ya da onu daha çok seviyorum diye bu ikisinin hakkını ona saklar mı? Tabii cevap net ve kolay. Asla ve kesinlikle. Peki anne çocukları için ayırdığını birbirine karıştırmaz da, peki ya Allah senin için ayırmışsa bu kızı başkasına verir mi? Hayır. Peki bu başkasının hakkıysa sen çabaladın uğraştın diye alabilir misin? O zaman neden sıkıntı? Bu sıkıntılar niye? Sakin ol, sen helalinde dur, sen sınırı aşma ve Allah sana zaten ayırdığını verecektir demişim. Hani Hazreti Ali Efendimiz'den öğrendiğimiz o meşhur bir olay var. Mescide girerken oradaki bir köleye atıma bakarak ol da namaz kılsam demiş. Çıkarken de iki dirhem hazırlamış. Adam baktı, işimi gördü, karşılık olsun diye. Ama bakmış ki at eğersiz bekliyor. Şaşırmış. Gitmiş kölesini vermiş iki dirhem, çarşıya göndermiş. Demiş biri eğer bul gel, al benim için, benim atıma. Köle dolaşmış, onu bunu beğenmemiş, onda bunda takılmamış. Asıl kendisinin olanı bulmuş, o hırsızdan satın alıp gelmiş veya satanından. Hazreti Ali Efendimiz bakmış ki kendi eğeri. Kaça aldın demiş iki dirhem. Heyhat demiş, ne garip insanoğlu kendi helal rızkını haram eyliyor. Yani zaten iki dirhem kazanacaktı ama helalinden kazanacaktı diyordu. Öyle olunca ey peygamberin muhatapları, ey ümmeti Muhammed, Allah size ne ayırdıysa siz ona erişeceksiniz. Siz ölmeden önce onu mutlaka bulacak, sonra öleceksiniz. Kesinlikle size ayrılan sizi bulacak ve sonra öleceksiniz. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının. Takvayı iş edinin. Cennet yolunda yürüyün. Korkmayın. Ne bulacaksanız onu bulacaksınız. Benim evim, benim barkım, benim piyasam. Sen çatlasan patlasan da ayrılan kadar seni bulacaktır. Korkmayın. Kimi esnaf arkadaşlar da böyle dillerine yer etmiş bir cümle duyarsınız. Nasıl işler? Elhamdülillah, ayrılan geliyor. Peki, ayrılmayan gelir mi? Mümkün mü söyleyin? Allah'ın başkasına ayırdığını, şaşıp yanılıp melekler buna mı getirecekler bu çabaladı diye olur mu? Olmazsa, ama şeytanlarla yardımlaşınca oluyor diyebilirsiniz ama onda Allah istemiyor biliyorsunuz. Yani, şeytanlardan yardım isterseniz başkalarınınkini de size aktarmaya, yani hak yemeye, kul hakkı yemeye sana imkan hazırlayabilirler ama sen onu kullanmayacaktın. Böyle bir hakkın yoktu ya. 170. hadis. İnne şerran nas indallahi yevmel kıyameti men faragahun nasu ittika'e fuhşihi. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü, edepsizce davranışlarından dolayı çevresindekilerin kendisinden sakınıp uzaklaştığı kimsedir. Ya Rabbi, ahlakımızı güzelleştir. Bu tür kötü ahlak sahibi olanların ahlaklarını da güzelleştir. Gerçekten ne kadar kötü, ne kadar korkunç bir durum. Ne kadar vahim bir ortam. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü. Dünyada tevbeniz vardır. İstiğfar eder vazgeçersiniz. Dünyada daha iyi olmaya niyet edersiniz. Dünyada o kötülükleri anlar bilir. Onlardan daha iyisini yapar ve güzelleşirsiniz. Onlara kefaret olur bilirsiniz. Ama kıyamet günü, eyvah, her şey bittiği bir gün, en kötü gün ama şimdiden tanıtıyor Allah'ın Resulü. O günkü en kötü konumu şimdiden bildiriyor bize, öyle olmayın, o konuma düşmeyin dercesine. Bir adam düşünün, fahiş hareketleri var adamın, fuhşiyat ve münkerata bulanmış. Her tarafı öyle, konuşuyor fahşa. Düşünüyor fahşa. Bakışı öyle, duyuşu, duruşu öyle, yürüyüşü, hepsi fahşa. İşte o adamın böyle edepsiz davranışları, böyle densiz ve dengesiz davranışlarından dolayı eğer insanlar, çevresindekiler ondan sakınıyorlar, kaçınıyorlar, ayrılıyorlar, uzaklaşıyorlarsa işte bu adam Allah katında insanların en kötüsüdür. Bunun ölçüsünü özelleştirmeye bence gerek de yok, kimsenin hakkı da yoktur. İslam dini, Allah'a kulluk yolunda sınırını belirlemiştir. Çizgisi nettir İslam'ın. Helaller belli, haramlar da bellidir. Ama bir açıdan bakınca helale, diğer açıdan bakınca harama benzeyen herkesin net helal mi, haram olduğunu bilmediği davranışlar da vardır. Aleyhissalatü vesselam o konuda rahmet peygamberi olarak buyurur ki, onlardan sakının, uzaklaşıverin, kaçın onlardan, kaçının, o zaman kurtulur, dininizi ve ırzınızı, namusunuzu korursunuz diyordu. Buna göre, bir insan, İslam'ın evet dediği, iyi dediği, güzel dediği, cennete götürür, seni kul eder, başkalarına yararı olur, sırattan geçirir, cennete koyar, cehennemden uzaklaştırır dediği her şey konusunda Müslüman onunla beraber olacaktır. Koşacak, beraber olacak, uçacak, beraber olacak, dişini canına, canını dişine takacak, o işte beraber olacaktır. Çünkü o onun hayrına ve insanların da hayrınadır, bunu bilecektir. Mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandıracaktır. Ama öyle değilse, işte o haddi aşan, taşkın bir harekettir. Yani fahşadır. İslam'ın istemediği, Allah'ın ve Resul'ün razı olmadığı bir harekettir. İşte eğer bir kişi böyle durumda, yani fahşa ile iç içe, fahşa ile beraber yapıp ettiği hep fahşa cinsinden bir iş ise, bir kişi ise, fuhşiyatla beraber olsa, bu sadece cinsel ahlaksızlık değildir. Malda, mülkte, almada, satmada, durmada, yürümede, ceza verme, kabul etmede, benimsemede veya reddetmede Allah'ın istediği dengeli davranışın dışına çıkıyorsa ve kişinin bu özelliği o kadar yaygın, o kadar belirgin olsa ki diğer Müslümanlar onlardan bu özelliğinden dolayı ayrı kalıyorlarsa, işte o adam Allah katında insanların en kötüsü, insanların en şerlisidir. 171. İnne azâbe hâzihil ümmeti cu'ile fî dünyâha. Bu ümmetin azabı dünya hayatında çektirilmiştir, dünyada verilmiştir. Yani ben de bu ümmettenim diyenlerin bu kuralın içinde olabileceklerini sanmıyorum. Çünkü kıyamet gününde, mahşerde, Kevser havuzunun başına gelecek insanları anlatan bir hadisten öğreniyoruz. Ümmeti Muhammed'in o havuzdan yararlanacağı haberine binaen koşup giden, etrafında yıldızlar kadar sayısız kabın bulunduğu, onlarla sudan yararlanma imkanından ben de faydalansam diyen insanlardan kimilerini melekler tutup kavrayacak, kapıp atıverecekler başka tarafa. O rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ama neden, o da benim ümmetimden olduğunu iddia ediyordu. Neden attınız onu deyince, evet öyle diyor ama onlar senden sonra dini ne hale getirdiler bilmezsin denilecek ve onun, o kişinin ümmeti Muhammed'den olma iddiası boşa gidecekti ya. Öyle olunca gerçekten ümmeti Muhammed'den olan, ümmet olan, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olma şerefini kendisine şeref bilen, din bilen insanların sıkıntıları, azap ve ikabları, cezaları dünyada verilmiştir. Hatta mesela, öyle bir hastalık verir ki böyle insanlara Cenab-ı Hak, o kişinin teninin yerine yeni bir ten, kanının yerine yeni bir kan, etinin yerine yeni bir et giydirilir. Ve o, bütün günahlarından arınmış, tertemiz, taptaze yeni bir hayatla başlar hayata. Temizlenmiştir, kefaret olmuştur o hastalık onun günahlarına. Benzer örnekler duyarsınız hadislerde. Yani Müslümanın başına gelen her şey onun için bir kefarettir. Hatta ayağına diken batması bile. Bir başka haber, sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Müslüman, her halükarda hep hayırda olan kişidir der. Başına dar gelir, zor gelir, sabreder, cennet hak eder. Başına kolaylıklar gelir, güzellikler gelir, gerektiği gibi kulluk eder, şükreder, yine cennet kazanır. İşte mümin için dünya hayatı böyle. Evet, o uyarılır. Uyarıya evet dediği kadarıyla cennete gidecektir ki Müslüman uyarıyı hep kendine bilir. Başına gelen her şey onun için günahlarına kefaret olsun diye bir uyarı anlamına gelecektir. Dolayısıyla müminin ümmeti Muhammed'den olan her ferdin çekeceği azap ve ikab dünyada ona ayrılmış ve onları dünyada ödemiş olarak ahirete, cennete hak edecek şekilde intikal edendir. Peki ya kalanlar? Olur elbette ama onların kimisini ölmeden önce ödediği gibi, kimisini öldükten sonra, kimisini mahşerde, kimisini sıratta, kimisini de evet kimileri öyle ama cennete girmeden önce ödeyip gidecektir kimileri. Ama sonuç hep affedilecek, hep günahlar yok sayılacak, eksiklikler tamamlanacak, yanlışlar yok kabul edilecektir. 172. İnne fissalati leşu'len. Namaz, kuru bir hareket, kuru hareketlerden ibaret bir tavır olmayıp, Allah'ın istediği şekilde yapılması gerekir. Namazda bir meşgale, bir hareket, bir tarz, bir tavır vardır. Namaz öyle, ben kıldım oldu dercesine, alışkanlık haline getirilmiş hareketlerden ibaret değildir. Zaten Maun suresi, namazın böyle bir anlayış olarak icra edilmesinin kişiye ancak cehennem kazandırdığını beyan eder. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazdan gaflet, namaz kılarken kişinin yanılması anlamına gelmeyecektir. Ondan kaçınılmaz, onu hatta aleyhissalatü vesselam bile bize örneklemiştir. Yani o hayatın her konusunda örnek olduğu gibi, namazın içinde yanılma konusunda da örneklemeleri vardır. Dolayısıyla biz de namaz kılarken yanılabiliriz. 4 rekat yerine 3 rekatta veya Fatiha okumadan rükûya gitmek gibi ya da benzer hareketlerde yanıldığımız olur. O kaçınılmaz bir gerçektir ve insan olarak biz ondan kurtulamıyoruz. Hatta aleyhissalatü vesselam der ki, namaz kılarken şeytan gelir, insanın kalbiyle göğsü arasına girer de akla hayale gelmedik vesveselerle onu meşgul etmeye başlar. Hatta sonunda kişi kaç rekat kıldığını bile unutur. Ben bu hadisten önce diyordum ki, kişi bu hale gelmişse böyle namaz mı olur, yeniden kılsın. O benim kanaatimmiş ve yanılmışım. Nasıl da cömertçe başlanan namazı boşa götürüyormuşsun, yazık. Estağfirullah. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, namazda düşündünüz, kaçıncı rekatta olduğunuzu bilemediniz. Düşünün, karar verin. Kaç dediniz? 2 mi? 4 mü? 3 mü? 2, 3, 4 mü? Hangisine karar verdiniz? Tamam, namazı ona göre tamamlayın ve 2 secdeyle namazınız tamamlanmış olsun. Yani sonunda 2 adet sehiv secdesi denilen secde yapın. Demek ki o tür yanılmalar kaçınılmaz. Ama bir de namaz konusunda gaflet. Kılıp kılmamakta, işin ciddiyetinde, namazın hayata hakimiyetinde namaz varmış, ya ki yok olmuş fark etmez bir hayat programı adına gaflet. Ya da namazı hareketlerden ibaret zannetmek. Aman rükûn tam ve güzel, tam 90 derece olsun. O ne? Belindeki kamburu düzeltsene, gerekirse ameliyat ol dercesine. Ama secden, ama ayakların, ama hareketlerin, ama şiir gibi güzel olsun, estetik sahibi olsun, namazın bu kadar şekil olarak güzel olsun, evet olsun belki ve fakat işte o zaman namazım tamamdır diyenlerin gafleti. Ya da bir büyük gaflet vardır namazda. Namaz dinin tamamıdır. Namaz dinin tümüdür. Namaz kılınca dindarlık tamamdır. Namazdan başka din yoktur dercesine bir büyük gaflet. Oysa namaz dinin direğidir. O direk ile din ayakta tutulmalıdır. Sadece direk ayağa kaldırılmalı değil ki bir çadır düşünün ve direği namaz olsun. Buna göre namaz konusunda insanın yapacağı işler olduğunu baştan bilmelidir kişi. Tekbirinin anlamı olmalıdır. Allah en büyük. Peki başka büyükler? Allah dediyse büyük. Ama Allah'a ve peygambere sormadan kişinin kendi kendisine hayatında tanıdığı büyükler, o zaman ya namaz yanlış, ya büyüklük anlayışı yanlıştır. Allah'ın büyük demediğine büyük diyen insanlar, namazda da Allah'a en büyük diyorlarsa, bunda bir çelişki vardır. Allah hamde layıktır. Elhamdülillah deriz Allah'a. Ama hayatımızın her birimi için, her bir birim için elhamdülillah, böyle bir ayakkabı anlayışı, böyle bir yemek anlayışı, böyle bir ev anlayışı, böyle bir hizmet ve hürmet anlayışı, hep bütün bunların üzerine elhamdülillah demek zorundayız. İşte o bizim namazda meşgalemizdir. Ama İyyâke nâbud ve İyyâke nestaîn, sadece ona kul köle oluruz. Bu konuda sadece ona muhtacız. Kendimizi rükûda bilir, Allah'ın azameti huzurunda eğdiriz. Ama kendimizi secdede biliriz, o yücedir, biz hiç olduğumuzu fark ederiz. Namaz demek ki kuru hareketlerden ibaret olmayıp Allah'ın istediği şekilde yapılacak bir özel ibadettir. Kişiyi Allah'la buluşturan, ona yaklaştıran, ona dua makamında tutan bir ibadet demektir. 173. İnne fil me'aridi lemenduhaten anil kedibi. Üstü kapalı, yani ifade eksiklikleri olan kinayeli konuşma, yalandan bir kurtuluş şeklidir. Hani aslında öyle demeyeceksiniz ama işte öyle deseniz. Buna kinayeli konuşma diyoruz. Bir çeşit kastınız var, bir başka çeşit de ondan anlaşılabiliyor. Biri birinin gönlünü almaya, diğeri ötekine gönül vermeye yönelik gibi sanki. Bunun hani halk arasında meşhur bir örneği vardır. Bir adamın iki hanımı varmış. İkisine de saklı ve özel ama çok özeldir diye mavi boncuk vermiş. Ve yemekte ya da sohbette laf arasında sözü döndürür dolaştırır. Dermiş ki, mavi boncuk kimdeyse gönülcüğüm ondadır. Böylece her biri kendince, bende tabii, dolayısıyla beni daha çok seviyor diye seviniyorlarmış. Evet, yalan söylemiyor adam ama kinayeli konuşuyor anlamına gelmez mi? Bunun başka örneklerini de bulabilirsiniz. Mesela, bir bölgeden söz edilir. Gerçi anladığım kadarıyla ütopik bir bölgedir. Sanki İslam alemi gibi. Olsun, ben de öyle bir hikaye gibi anlatayım, sen anla meseleyi. O bölgede Hazreti Ali Efendimiz'i cidden gerçekten sevenler ama insanlığın en hayırlısıdır denilmesi gerekir diye sevenler varmış. Kim ki bu hükme rağm olmaz, kim ki böyle değerlendirmez, onu konuşturmazlar, dinlemezlermiş bile allame olsa. Ama aynı bölgede, aynı hakkı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e verenler de varmış. Onlar da, insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir'dir denilmedikçe, yani bir şeyler anlatacak adam bunu ifade etmedikçe dinlemezler, ona konuşmaya yetkisi vermezlermiş. O bölgeye dışarıdan gelen bir zat, Allah adına, din, iman, Kur'an, sünnet adına konuşacaksa, salonu, meydanı dolduran binlerce insanın hemen otomatik bir teklifi olurmuş. Hayır, seni dinlemiyoruz. Önce bize beyan edeceksin. Ali mi, Ebu Bekir mi? Ebu Bekir mi, Ali mi üstün? Hangisi daha hayırlı? Sen bunu bize söylemeden biz seni kesinlikle dinlemeyiz diyorlarmış. Kimileri Ebu Bekir'in hayırlı olduğunu ifade eder, bin bir dereden su getirir ama sonunda susturulurmuş, kimileri de aynı şekilde Ali için dediklerini der ama o da dinlenmezmiş sonunda, çünkü diğerleri susturulmuş onu. Ya da o meydanı onun adamları doldurur, diğerleri çeker gidermiş. Bazıları güya sözüm ona kurnazlık yapmak ister, ya da hak budur diye inanır, her ikisinin de hayırlı olduğunu, birbiriyle ölçülmemeleri gerektiğini anlatsalar da, bu tür insanlara siz ciddiyetten uzak, hakkı bilmez, ne olduğunu anlamaz insanlarsınız. Bize yaranmak için böyle söylüyorsunuz. Hayır, sizi hiç konuşturmuyoruz der. İki taraf da böyleleri beğenmezlermiş, şahsiyetsiz damgası vurarak. Bir adam gelmiş derken, duymuş oranın halini, bilmiş onların durumunu, böyle bir soruya, böyle bir sorgulamaya hazır, o da çıkmış meydanda kürsüye. Aynı soru, aynı istek. Söyle demişler, önce hangisi hayırlı, onu söylemeden, hangisi daha hayırlı bunu beyan etmeden, biliyorsun konuşturmayız biz kimseyi. Aa demiş adam, siz aptal mısınız? Hiç kafanız çalışmaz mı sizin? Bu soru sorulur mu? Böyle bir soru olur mu demiş adam. Ne var ki bunda? Hiç bilmiyor musunuz? Yoksa şüpheniz mi var? Men kâne bintuhu tahtehu fehve hayrun demiş. Salon sessiz, sonra coşkun. Hep bir ağızdan, tamam konuş şimdi seni dinliyoruz diye bağırmışlar. Evet, adam güzel cevap vermiş. Men kâne bintuhu tahtehu fehve hayrun. Kimin kızı ki onun taht-ı nikahında, işte o hayırlıdır demiş. Nasıl olmuş yani? Kimin kızı ki, yani bir bölüm anlamış ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı, taht-ı nikahında olan Ali Efendimiz'dir. Yani Fatıma anamızla evli olandır, en hayırlı olan. Öyle anlamış ve devam, konuş seni dinliyoruz demişler. Kimileri de, kimin kızı ki denilince, Ebu Bekir Efendimizin kızı, Ayşe annemiz, aleyhissalatü vesselamın taht-ı nikahındadır. İşte o en hayırlıdır anlamını anlamışlar ve onlar da konuş seni dinliyoruz demişler. Ne dersiniz? Doğru dememiş mi adam? Olaya bakarken hangisi daha üstün sözünü söylerken acaba bir başka kriter aranmalı değil miydi? Mesela size sorsalar kağıt mı yoksa cam mı daha dayanıklı diye ne diyecektiniz? Karşıdaki adamın eğer bir beklentisi varsa, o anda adam kağıt dünyasının insanı zaten camı bilmiyorsa, söyleyin kağıt daha dayanıklı diye, yalan olmaz korkmayın çünkü, 5. kattan atmaya göre ise kağıt camdan çok daha fazla dayanıklıdır. Ama adam kağıdı tanımıyorsa, onun bildiği sadece camsa, her şey cama göre ölçüyorsa, söyleyin cam daha dayanıklı deyin, korkmayın yalan olmaz. Çünkü suda kalmaya göre, cam kağıttan binlerce kat daha dayanıklıdır ve siz yalan söylemiş olmazsınız. Bilmem anlatabildim mi? Tekrar okuyoruz. Üstü kapalı ifadeler. Gerçi her ne kadar ifade eksiklikleri gibi olsa da, bir açıdan bakılıp bir çeşit söylense de, yani kinayeli konuşmalar yalandan bir kurtuluş çeşididir. Mesela, namazı kılmayacağı bir dönem bir kadın, Allah'ın iznine binaen kılmadığı dönen bir kadın, birisi soru verse, namazını kıldın mı? Evet, benim namazım kılındı dese. Yani? Evet, içkiye zorlanan birisi, her şeye rağmen içmek zorunda, değilse canıyla ödeyecek birisi, ben mi içki mi? Ne demek? Ben bu dünyada değil, ahirette bile içerim. Yani bakın, bu dünyada değil zaten, bu dünyada içmeyecek, ahirette içeceğiz tabii. Müminler Kevser'den içecekler. Orada hem ne içecekler içecekler elbette. Bunu böyle beyan ediyorsa bu yalan anlamına gelmeyecek, bir kurtuluş anlamına gelecektir. 174. İnne galilel ameli me'al ilmi ketirun ve ketiral ameli me'al cehli galilun. Bilerek yapılan, bilgiyle yapılan az amel aslında çoktur. Cahilce, cehaletle yapılan çok amel aslında azdır. Bir adam, Allah'ın ne dediğini, peygamberin nasıl ve neden öyle yaptığını bilerek amel ediyorsa, onun yaptığı bu amelin miktarı bilmeden, düşünmeden, ne olduğunu anlamadan, Allah'a sormadan, peygamberi örnek almadan yapılan, güya sözüm ona çok amelden daha çoktur. Nasıl mı? Bir adam, sabah kalksa, abdest bilir bilmez neyse alsa, sonra 2, 3, 4, 5 rükû ile 8-10-15-20 secde ile, rekatlarla namaz kılsa, ama ne kadar çok, saatler namaz kılsa, dese sabah namazıdır, dese Tanrıma hamdolsun, dese ona arz ediyorum, bu çok gibi görünen namaz, işte bunun kıldığı sözde çok namaz, Allah'ın istediği, peygamberin örneklediği, iki rekatlık bir sabah namazı yanında çok azdır. Yani yoktur aslında, o namaz değil ki. Veya, kişi ne dediğini bilmeden, ne okuduğunu anlamadan, sadece hareketten ibaret yatıp yatıp kalkıyorsa, ama diğeri, ne dediğini bilerek, ama kısa olsun, namaz kılıyor, hayatını düzenlemek için, dininin direğini dikmek için namaz kılıyorsa, elbette o çoktur. Ama bu kural bize, İslam'ın istediği ibadetlerde, ben bilinçle yapayım ama az yapayım deme hakkını vermez. Ben bilerek, isteyerek oruç tutayım ama bir Ramazan boyu değil. Şöyle Ramazan'da 3 gün tutsam yeter. Zaten Allah da 1'e 10 verir. Benim tüm Ramazanım oruçlu geçer anlamına öyle bir yetki kazandırmaz bu hadis bize. Değilse ibadetlerde bil ki, yani bilinç gerekir. Ne dediğini, ne yaptığını, neden olduğunu bilerek kılmak zorundadır. Yapmak zorundadır, etmek ve eylemek zorundadır Müslüman. Hatta belki, uzaktan ilgili mi dersiniz anlamam ama, bir örnek versem. Abdest almak üzere olan birine takıldığım olur bazen. Aa, abdest alıyormuş adam, baksam neler yapıyor diye. Ellerini yıkar, yüzünü yıkar, sonra dirseklere kadar kollarını, derken başını mesederken, aa, bir de başını ıslattı adam. Hayret filan diye işi şakaya bozmaya çalışmışımdır. Çünkü onu düşündürmem gerekiyor. Sonunda ayağını kaldırdı da ayağını da yıkamaya teşebbüs etti mi? Bir dakika ahbap, nedir senin bu yaptığın? Abdeste ayak mı yıkanır diyorum. Adam canı sıkkın ama abdestin verdiği bir vakarla şöyle biraz yan ve ters baktıktan sonra ben inadına ısrar ediyorum. Ama cevap versene, böyle mi olur abdest? Kim dedi sana bunu? Babam dedi deme, sanki babanın her dediğini dinliyor musun diye oraya atlıyoruz. Namaz hocası mı? Aman sen de, sanki din mi iman mı? Ondan önce yaşayanların dini eksik miydi? Falan kitap dersen matbaa hatası derim ha. Yani o ne diyecek? Kur'an diyecek, İslam diyecek, bak Allah böyle diyor diyecek. Diyor sonunda da ve ben cebimden çıkarıp Kur'an'ı uzatıyorum. Peki nerede diyor söyle bakalım, abdest ayaklar yıkanırmış diye. Yıkanmaz, meshedilir konusunu tartışmıyorum, lütfen. Konuyu saptırmayalım, hep beraber. Ama nedir? Yani yapılan ibadetin neden öyle olduğunun bilincinde olsak derdindeyim. Kim dedi de yapıyoruz, Allah gerçekten öyle mi diyor? Söyleyin, Allah gerçekten sizin Müslümanca yaptığınız işlerde öyle mi diyor? Sofranız öyle mi olsun dedi de ondan? Kılık ve kıyafetiniz, dostluk ve düşmanlığınız, meşgaleniz, uğraşınız, ticaretiniz, ekonomik bütün faaliyetleriniz, sosyal ilişkileriniz, siyasal yapılanmanız, söyleyin Allah aşkına, bütün bunları Allah size dedi de mi yapıyorsunuz? O zaman güzel, az da olsa çoktur ama cahilce yapılanlar, bilmeden yapılanlar, bir ömür sürse de azdır, hatta yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.